Ayrım 36.
Fransa bu karşılaştırmalı endekslerin çoğunda Almanya'nın olduğu kadar Birleşik Devletler'in, İngiltere'nin ve Rusya'nın da hayli gerisine düşmüştü. Bu yüzden de 20. yüzyılın başında büyük güçler arasında ancak 5. idi. Bununla birlikte önemli olan Fransız gücünün Almanya karşısında aşınmaya uğramasıydı. Bunun da tek sebebi iki ülke arasındaki düşmanca ilişkilerdi. Bu bakımdan gelişmeler kötü günlerin habercisiydi. Almanya'nın nüfusu 1890-1914 arasında yaklaşık 18 milyonluk bir artış göstermişken Fransa'nınki 1 milyondan biraz fazla arttı. Bu Almanya'nın daha yüksek olan ulusal geliriyle birlikte düşünüldüğünde Fransızlar askeri yönden eşit olabilmek için kendilerini ne kadar zorlasalar da her zaman geride kalacaklar demekti. Yaşı gelmiş gençlerden %80'inden fazlasını askere alan Fransa, en azından bazı ölçümlere göre kendi büyüklüğü için şaşırtıcı boyutta bir ordu oluşturmuştu. Söz gelimi, 40 milyonluk nüfusu içinden 80 tümen seferber edilebilmesi, Avusturya'nın 52 milyonluk nüfusundan çıkardığı 48 tümene göre daha iyiydi. Ancak bunun İmparatorluk Almanya'sı karşısında pek bir yararı yoktu. Prusya Genelkurmayı daha iyi eğitilmiş yedeklerini kullanarak 100 tümenden biraz fazlasını seferber etmekle kalmıyor, başvurabileceği muazzam bir insan gücü potansiyeline de sahip bulunuyordu. Gerekli yaş grubu içinde Fransa'nın 5 milyonuna karşı yaklaşık 10 milyon adamı vardı. Ayrıca 112 bin gibi inanılmaz bir sayıya ulaşan ve büyüyen bir ordu için kilit unsur olan iyi eğitimli assubaya sahipti. Bu sayının Fransa'daki karşılığı ise 48 bindi. Üstelik Almanya askeri harcamalara ulusal gelirinden daha ufak bir pay ayırıyorsa da salt anlamda çok daha fazlasını vermekteydi. 1870'li ve 1860'lı yıllar boyunca Fransa'daki üst komuta yetkilileri kabul edilemez bir geri kalmışlık durumu ile boşuna mücadele etmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Almanların maddi üstünlüğüne ilişkin gizli notlarda aynı oranda kaygı vericiydi. Fransa'daki 2500 makineli tüfeğe karşı 4500 makineli tüfek, Fransa'nın 3800 adet 75 milimetrelik topuna karşı 6077 milimetrelik top ve ağır silahlarda hemen hemen tam bir tekel. Özellikle de sonuncu nokta Fransızların zayıflığını en kötü haliyle sergilemekteydi. Fransız ordusu gene de 1914'teki savaşa zaferden emin savunma stratejisini var gücüyle taarruz stratejisi uğruna terk ederek Grand Maison ve diğerlerinin orduya aşılamak istedikleri yüksek morale ağırlık vererek girdi. İnsan bunun sözünü ettiğimiz maddi zayıflıkları psikolojik açıdan gidermek üzere olduğunu düşünüyor. General Messing ne büyük sayılar ne makinelerin mucizesi zaferi getirebilir diye ders veriyordu. Zafer yürekli ve nitelikli askerlerin olacaktır. Böyle derken üstün fizik ve ruh dayanıklılığını, taarruz kudretini kastediyorum. Bu iddiacı tutum Dreyfus olayı sırasında ülkeyi tehlikeler karşısında çok zayıf gibi gösteren sınıfsal ve politik bölünmelere rağmen 1911 Fas bunalımından sonra meydana gelen ve Fransa'nın 1870'te olduğundan çok daha iyi savaşacağına işaret eden yurtseverliğin yeniden doğuşu ile bağlantılıydı. Çoğu askeri uzman çıkacak savaşın kısa olacağını varsayıyordu. Bu yüzden önemli olan savaş alanına hemen indirilebilecek tümen sayısıydı. Alman çelik ve kimya sanayilerinin büyüklüğü ya da Almanya'nın milyonlara varan acemi asker potansiyeli değil. Ulusal güvenin böylece yeniden canlılık kazanmasını en güçlü biçimde etkileyen, belki de Dışişleri Bakanı Delcas ile diplomatlarının yeni yüzyıla girildikten sonra Fransa'nın uluslararası konumunda sağladıkları iyileşmeydi. Bu kişiler Kaiser yönetiminin zayıflatmak için her türlü çabayı göstermesine rağmen St. Petersburg'la olan hayati bağı besleyip sürdürmekle kalmamış, İtalya ile ilişkileri sürekli olarak geliştirerek onu neredeyse tamamen üçlü ittifaktan uzaklaştırmışlardır. Böylece de hem Loren'de hem Savoy'da savaşma sorumluluğundan doğan stratejik sorunla bir ferahlama olmuştur. En önemlisi de Fransızlar 1904 Antantı ile İngiltere ile sömürgeler konusundaki görüş ayrılıklarını yatıştırmışlar. Daha sonra da Londra'daki liberal hükümetin önde gelen üyelerini Fransa'nın güvenliğinin İngilizler için ulusal bir çıkar konusu olduğuna inandırmayı başarmışlardı. İç politika sebepleriyle İngilizler değişmez bir ittifakın yapılmasını engellemişlerdir ama Almanların açık deniz filosuna yaptıkları her ekleme ve Almanya'nın batıdan yapacağı bir saldırının tarafsız Belçika'dan geçeceği yolundaki her belirti, Fransa'nın ileride İngiliz desteği sağlama şansını arttırmıştır. İngilizler işin içine girdiği takdirde Almanlar yalnızca Rusya konusunda değil, Krallık donanmasının açık deniz filosuna yapabileceği etki, deniz aşırı ticaretlerinin yok olması ve Kuzey Fransa'da yayılmış küçük ama önemli olan İngiliz kuvveti konusunda da kaygı duymak zorunda kalacaklardı. Rus ve İngilizleri müttefik edinerek Boşlarla, Boş Fransızca konuşma dilinde ilk kez bu tarihlerde Almanları kastetmek üzere kullanılan ve bir ölçüde aşağılama taşıyan terim, çevrenin notu. Çarpışmak, Fransızların 1871'den beri düşledikleri bir şey olmuştu. Şimdi ise bu açık seçik bir gerçek olarak görünüyordu. Fransa, Almanya'ya teke tek bir mücadelede karşı koyabilecek gibi değildi. Bu tür bir mücadele tüm Fransız hükümetlerinin kaçınmaya kararlı oldukları bir şeydi. Eğer büyük güç olmasının belirtisi bir başka gücün karşısına rakip olarak çıkmaya istekli ve buna yeterli olmaksa, Fransa, Avusturya-Macaristan gibi bundan daha aşağı bir konuma düşmüştü. Ancak bu tanım 1914'te kendisini psikolojik olarak savaşa göre ayarlamış, askeri yönden her zamankinden daha kudretli, zengin ve en önemlisi güçlü müttefiklere sahip bir ulus için fazlaca soyut kalıyordu. Tüm bu özelliklerin bir araya gelmesinin Fransa'yı Almanya karşısında dayanacak duruma getirip getirmeyeceği ise cevabı belirsiz bir soruydu. Ama Fransızların çoğu getireceğini düşünüyor gibiydiler. Büyük Britanya. Büyük Britanya ilk bakışta heybetli duruyordu. 1900 yılında dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük imparatorluğa sahipti. Yaklaşık 12 milyon mil karelik toprak ve dünya nüfusunun belki de dörtte biri. Sırf bundan önceki 3-10 yıl içinde imparatorluğa 4.25 milyon mil karelik toprak ve 66 milyon insan eklenmişti. Aşağıda dile getirilenleri hisseden, yalnızca daha sonraki günlerde İngiltere'yi eleştiren bir tarihçi değil, o günlerdeki Fransızlar ve Almanlar, Assabiler ve Burmalılar ve daha başka pek çok insandı. Savaştan 1914, önceki yaklaşık yarım yüzyıl içinde İngiltere'nin gücü muazzam ölçüde genişlemiş ve bu arada başka uluslardaki benzer genişleme emellerine karşı açıkça hiçbir anlayış gösterilmemiştir. Eğer dünya gücü için gerçekten girişimde bulunan bir ülke olmuşsa, bu Büyük Britanya'dır. Aslında bu işe girişmekten fazlasını da yapmıştır. Elde etmiştir bu gücü. Almanlar ancak Bağdat'a bir demir yolu yapmaktan söz ediyorlardı. İngiltere Kraliçesi ise Hindistan İmparatoriçesiydi. Eğer dünyanın güç dengesini alt üst eden bir ülke olmuşsa, bu Büyük Britanya'dır. İngiliz kudretinin başka göstergeleri de vardı. Kendinden sonraki en büyük iki filonun gücüne eşit olan krallık donanmasında sağlanan muazzam genişleme, tüm dünyaya yayılmış, eşi olmayan donanma üsleri ve sualtı kablo bağlantı istasyonları, hala dünya ticaretinin çoğunluğunu elinde tutan bir ulusun mallarını taşıyan dünyanın en büyük ticari filosu ve Londra kentinin, İngiltere'yi global ekonomi içinde en büyük yatırımcı, banker, sigortacı ve mal alım satımcısı yapan mali hizmetleri. 1897'de Kraliçe Victoria'nın pırlanta yıl dönümü şenlikleri sırasında çılgınca sevinç gösterileri yapan kalabalıklar gurur duymakta bir ölçüde haklıydılar. Yaklaşan yüzyılın 3 ya da 4 dünya imparatorluğu ne zaman söz konusu edilse, Fransa ya da Avusturya Macaristan veya daha pek çok aday değil, İngiltere kısa üyeler listesine hep giriyordu. Ancak başka perspektiflerden söz gelimi İngiliz resmi görüşünün ölçülü hesapları ya da İngiliz gücünün çöküşünü dile getiren daha sonraki tarihçilerin perspektiflerinden bakıldığında, 19. yüzyılın sonu kesinlikle imparatorluğun dünya gücü için girişim yaptığı bir dönem değildi. Tersine, bu girişim 100 yıl öncesi yapılmış ve 1815 zaferiyle doruğa ulaşmıştı. Bu zaferin bir sonucu olarak da bir sonraki yarım yüzyıl içinde ülke hemen hemen rakipsiz deniz ve imparatorluk üstünlüğünün keyfini sürme imkanını bulmuştu. Ancak 1870'ten sonra dünya güçler dengesinde meydana gelen değişme, İngiliz gücünü tehlike habercisi olan ve etkileşim içinde bulunan iki yoldan aşınmaya uğratıyordu. Bunlardan ilki sanayileşmenin yayılması ve ordu ve donanma ağırlıklarında bundan dolayı meydana gelen değişikliklerin Britanya İmparatorluğu'nun nispi konumunu her ülkeninkinden daha fazla zayıflatmasıydı. Çünkü gerçek yerleşik büyük güç olarak statükoda oluşan temel değişiklikler yüzünden kaybedecekleri kazanacaklarından daha çoktu. İngiltere güçlü birliğini kurmuş bir Almanya'nın ortaya çıkmasından sonra ve Avusturya Macaristan kadar dolaysız biçimde etkilenmemişti. Londra'nın Almanya meselesiyle gerçekten uğraşmak zorunda kalışı ancak 1904-1905'ten sonraya rastlamıştır. Ama Amerikan gücünün yükselişi dolayısıyla kendi alanına en çok saldırı olan devlet İngiltere'ydi. Çünkü İngiltere'nin batı yarı küresindeki çıkarları, Kanada, Karayipler'deki donanma üsleri, Latin Amerika'daki ticareti ve yatırımları. Öbür Avrupa ülkelerinin hepsininkinden daha önemliydi. Rus sınırlarının genişlemesinden en çok etkilenen de oydu. Çünkü bunun Yakın Doğu ve Basra Körfezi'ndeki İngiliz nüfuzuna, sonuçta da belki Hint alt kıtası üzerindeki denetimine yönelttiği tehdidi herkes görebiliyordu. Çin'in dış ticaretinde en büyük paya sahip ülke olarak, Çin İmparatorluğu'nun bölüşülmesi ya da burada yeni bir gücün ortaya çıkmasından ticari çıkarları en ciddi biçimde zarar görebilecek ülkede oydu. Bunun gibi 1880 sonrasında sömürgeler konusundaki kapışma sırasında Afrika ve Pasifik'teki nispi konumu en çok etkilenen güç de oydu. Çünkü Hobbes Baum'un deyimiyle geri kalmış dünyanın büyük bir bölümü üzerinde yayılan gayri resmi imparatorluğunun yerine bunun dörtte biri kadar olan resmi bir imparatorluğa sahip olmuştu. Bu, Kraliçe Victoria'nın sömürgelerine sürekli olarak yapılan bir sürü ilaveye rağmen karlı bir pazarlık olmamıştı. Bu sorunlardan kimileri Afrika ya da Çin'dekiler oldukça yeni sorunlar olmakla birlikte, kimileri Asya'da Rusya ile Batı yarıküresinde Birleşik Devletler'le olan rekabet, daha önce gelen pek çok İngiliz yönetimini uğraştırmış sorunlardı. Şimdi farklı olan nokta ise İngiltere'ye kafa tutan çeşitli devletlerin nispi güçlerinin çok daha fazla oluşu ve bu arada tehditlerin hemen hemen eş zamanlı olarak geliyor gibi görünmeleriydi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun dikkati nasıl Avrupa'da birkaç düşmanla uğraşmak zorunluluğu yüzünden dağılmış durumdaysa, İngiliz devlet adamları da boyutları bakımından hemen hemen dünya çapında olan bir diplomatik ve stratejik dengeleme eylemi içinde bulunmak zorundaydılar. Söz gelimi kritik bir yıl olan 1895'te kabine Çin-Japon Savaşı'nın ardından Çin'in dağılma ihtimali, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Birleşik Devletler'le Venezuela, İngiliz Guyana'sı, sınırları yüzünden çıkan kavgayla hemen hemen aynı zamanda Güney Afrika yüzünden yaklaşan çatışma, Ekvator Afrika'sına gönderilen Fransız askerleri ve Rusların Hindu Kuş'a doğru yaptıkları saldırı konularında kaygı duymak durumundaydı. Yapılmakta olan deniz gücü açısından da bir dengeleme eylemiydi. Çünkü bütçesi ne kadar düzenli bir biçimde artırılırsa artırılsın, 1890'lı yıllarda güçlenmekte olan 5 ya da 6 yabancı filo ile karşı karşıya bulunan krallık donanması artık 100 yıl ortasındaki gibi enginlere egemen olamayacaktı. Donanma komutanlığının tekrar tekrar belirttiği gibi Batı yarı küresindeki Amerikan tehdidine karşı koyabilirdi ama bu ancak savaş gemilerini Avrupa sularından çekmekle olabilirdi. Aynı şekilde uzak doğudaki krallık donanması genişletilebilir ama bu Akdeniz'deki filoyu zayıflatmak pahasına olabilirdi. Krallık donanmasının her yerde birden güçlü olması mümkün değildi. Son olarak da yapılan dengeleme hareketi ordu açısından da gerekliydi. İngiliz taburları beliren acil durumları göğüslemek üzere Aldershot'tan Kahire'ye, Hindistan'dan Hong Kong'a aktarılıyordu ve tüm bunların Prusya modeline göre oluşturulmuş yığın orduları yanında tümüyle sönük kalan küçük çaplı bir gönüllü kuvvetle yapılması gerekiyordu. İlkiyle etkileşim içinde bulunan ikinci zayıflık, onun kadar dolaysız ve çarpıcı değildi ama belki daha da ciddi bir nitelik taşıyordu. Bu zayıflık İngiltere'nin deniz, kara ve imparatorluk gücünün nihai olarak dayandığı sanayi ve ticaret üstünlüğünde meydana gelen aşınmaydı. Sözünü ettiğimiz 10 yıllarda İngiltere'nin kömür, tekstil ve demir gibi yerleşik sanayileri verimlerini salt anlamda arttırdılar. Ama dünya üretimi içindeki nispi payları sürekli olarak azaldı. Çelik, kimya, imalat makineleri ve elektrikli aletler gibi daha yeni ve giderek önem kazanan sanayilerde ise İngiltere başka sahip olduğu üstünlüğü kısa sürede elinden kaçırdı. 1820-1840 döneminde yılda yaklaşık %4, 1840-1870 arası da yılda yaklaşık %3 artan sanayi üretimi daha yavaşladı. 1875-1894 yılları arasında ise yılda %1.5'ten biraz fazla artış gösterdi. Bu da ülkenin başlıca rakiplerininkinden çok daha düşüktü. Sanayi alanındaki üstünlüğün böylece kaybedilmesi, kısa bir süre sonra alıcı bulmak için sürdürülen kıyasaya rekabette de kendisini gösterdi. İngiliz ihraç malları, önce çoğunlukla yüksek gümrük tarifeleri engeliyle korunan sanayileşmiş Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında, daha sonra da öbür güçlerin hem ticari açıdan hem de yeni ilhak ettikleri yerlerde gümrük tarifleri koyarak rekabet ettikleri kimi sömürge pazarlarında, piyasa fiyatlarının üzerine çıkan fiyatları yüzünden satılamadıkları için eskiden sahip oldukları elverişli konumu kaybettiler. Son olarak da İngiliz sanayi korunmasız iç piyasaya dışarıdan giren yabancı imalatçıların durmadan artmasıyla zayıfladı. Bu ülkenin rekabet edemez duruma düşmekte olduğunu gösteren en açık belirtiydi. 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'nin verimliliğinin düşmesi ve rekabet gücünün azalması ekonomi tarihçilerinin en çok araştırdıkları konulardan biri olmuştur. Konunun kapsamı içine ulusal özellikler, kuşak farklılıkları, sosyal etos ve eğitim sistemi gibi karmaşık konular kadar düşük yatırımlar, çağ dışı kalmış fabrikalar, işçi işveren ilişkilerindeki bozukluklar, satıcı olmayı becerememe ve bunlar gibi başka daha özel nitelikli ekonomik sebepler de giriyordu. Yüksek strateji konusunu inceleyen ve ülkenin nispi tablosuyla ilgilenen bir kimse için bu açıklamalar, ülkenin sürekli olarak gerilemekte olduğu gerçeğinden daha az önem taşımaktadır. Birleşik Krallık, 1880'de toplam dünya imalat veriminin hala %22.9'unu elinde tutarken, bu oran 1913'te %13.6'ya düştü. 1880'de dünya ticareti içindeki payı da %23.2 iken, 1911-1913'te ancak %14.1 oldu. Sanayi gücü açısından hem Birleşik Devletler hem İmparatorluk Almanya'sı öne geçmişti. Dünyanın atölyesi artık üçüncü sırada yer alıyordu. Kendisi büyümediği için değil, başkaları daha hızlı büyüdükleri için. Konu üzerinde düşünen İngiliz emperyalistlerini hiçbir şey bu nispi ekonomik gerileme kadar ürkütmüyordu. Bunun da tek sebebi, gerilemenin İngiltere'nin gücü üzerinde yaratacağı etkiydi. Profesör F.A.S. Hivens, 1904'te diyelim ki, yabancı rekabeti yüzünden tehdit altındaki bir sanayi, ulusal savunma sisteminizin ta temelinde yatmaktadır. O zaman haliniz ne olur diye soruyordu. Bir demir sanayi büyük bir mühendislik iş kolu olmadan edemezsiniz. Çünkü modern harp söz konusu olunca filolarınızı ve ordularınızı oluşturacak ve onları yeterli bir bakım düzeyinde tutacak araçlarınız olmaz. Bu gelişme ile karşılaştırıldığında Batı Afrika'daki sömürge sınırlarıyla ilgili ya da Samoa adalarının geleceği konusundaki kavgalar önemsiz kalıyordu. Böylece emperyalizm yanlıları İngiliz sanayilerini korumak üzere serbest ticaret kurallarını terk ederek tarife reformlarıyla savunmaya katkıları olsun ve başkalarını dışarıda bırakacak bir imparatorluk pazarı sağlasınlar diye beyaz ırkın yaşadığı dominyonlarla daha yakın bağlar kurulmasına ilgi göstermişlerdir. İngiltere, Joseph Chamberlain'in ürkütücü sözleriyle kaderinin çok büyük ağırlığı altında sendeleyen, yorgun bir titandı. Bahriye Nazırı ileriki yıllardan söz ederek, Birleşik Krallık tek başına, Birleşik Devletler'in ya da Rusya'nın yanında ait olduğu yeri koruyacak kadar güçlü olmayacak, onların ağırlığı bizi bir tarafa savuracak diye uyarıda bulunuyordu. Ancak emperyalizm yanlıları uzun vadede kuşkusuz haklı olsalar da, sözüne kulak verilir bir gazeteci olan Garvin, 1905'te karamsarlık içinde Trafalgar'ın 100. yıl dönümünü kutlayan imparatorluk, 200. yıl dönümünde ayakta olacak mı diye soruyordu. Hemen hepsi kendi çağlarında belirmiş olan tehlikeleri abartma eğilimindeydiler. Demir ve çelik iş kolları ve imalat makineleri sanayiyi çeşitli pazarlarda öncülüğü kaptırmıştı ama kesinlikle silinip gitmemişti. tekstil sanayi 1914 öncesi yıllarda bir ihracat patlaması yaşıyordu. Bunun bir son gürlük durumu olduğu ancak geriye dönülüp bakıldığı zaman anlaşılmıştır. İngilizlerin hem krallık donanması hem de serpilip gelişmekte olan deniz ticareti için hayati önem taşıyan gemi yapımı sanayi hala rakipsiz durumdaydı. Bu 10 yıllarda dünya ticaret gemilerinin tonaj olarak %33'ünü denize indiriyor. Bu da İngiltere'nin savaş zamanında ithal yiyecek maddeleri ve ham maddeye çok fazla bağımlı hale gelmiş olmasından korkanlar için bir ölçüde ferahlık sağlıyordu. Şurası bir gerçekti ki, İngiltere büyük güçler arasında uzun süreli ve toplu sanayileşmenin söz konusu olduğu bir çatışmaya karışacak olsa, silah sanayinin büyük bir bölümünün mermi kovanları, top, uçak, bilye, optik donanım, manyeto, boya ilacı gibi yeterli olmadığını görecekti. Bu durumda İngiliz ordusunun dev Avrupa çapındaki mücadeleler için değil, küçük sömürge savaşları için kullanılıp donatılması gerektiğine ilişkin geleneksel varsayımın bir sonucuydu. Oysa bu dönemin büyük bir bölümünde ordunun katıldığı bu tür çatışmalardı ve eğer bazı bilim adamlarının daha 1898'de gelecekteki günler için tahmin ettikleri yıpratıcı uzun süreli, modern siper ve makineli tüfek harbi gerçekleşirse, gerekli malzemeden yoksun olan tek ülke İngiltere olmayacaktı. O halde İngiltere'nin bu dönemde ekonomik yönden güçlü yanlarının da bulunması, ülkenin sorunlarıyla ilgili olarak çizilen fazlaca karamsar ve fazlaca genel tabloya karşı bir uyarı olmalıdır. İnsan geriye dönüp bakarken 1870'ten 1970'e İngiltere'nin tarihi başka ülkelere kıyasla ekonomik, askeri ve politik yönden sanayi devriminin 19. yüzyılda ona kazandırdığı zenginlik ve gücün doruklarında sürekli ve hemen hemen kesintisiz gerilemesinin anlatımıdır diye bir iddiada bulunabilir. Ancak gerilemenin hızını abartmak, gerçekte olduğundan önce olmuş gibi göstermek ve sanayi dışındaki alanlarda bile ülkenin oldukça büyük bir varlık gösterdiğini göz ardı etmek tehlikesi de vardır. Her şeyden önce İngiliz hazinesi yeni teknoloji tek bir muharebe gemisinin fiyatını ikiye katladığı için 1914'ten önceki 2-10 yıl içinde ağır bir baskı altında bulunmasına rağmen İngiltere hem içte hem ülke dışında son derece zengindi. Üstelik seçmenlerin sayısındaki artışlar ilk kez oldukça büyük sosyal harcamalara yol açıyordu. Ancak silah ve geçim için yapılan ödemelerdeki artışlar salt anlamda ürkütücü görünüyorsa da bunun sebebi, gece bekçisi durumundaki devletin kişilerin gelirinden çok az bir bölümünü vergi olarak alıp, ulusal gelirin çok küçük bir bölümünü hükümet harcamaları için kullanıyor olmasıydı.